Ayrım 5, sayfa 34. İlimcilik ve ülkücülük. Görülüyor ki milliyetçilik toplumsal açıdan millet aşamasındaki bir topluluğun tarihi, kültürel gerçekliğini idrak edip isimlendirmesinden doğan bir ruhi gerilimdir. Bu şuurlanma aynı zamanda bir inanç hamlesidir ki gerilimi yaratan da bu imandır. Bu bakımdan milliyetçilik esasta bir fikir hareketi yahut sistemi değildir. Bir duruş ve bakış açısı getirir. Türk için ve Türk'e göre, yani Türk gözüyle. Milliyetçiliğin dünya meselelerine bakıştaki temel ilkesi budur. Bu temel ilke, ilimciliği milliyetçiliğin zorunlu bir unsuru haline getirir. Çünkü mesela Marksizm gibi ön kabulleri olmadığından, Türk için ve Türk'e göre nasıl yapılacağının cevabını ilim verecektir. Bilim, bize en kısa ve sağlıklı yöntemle maksadımıza ulaştıracak olan yolu gösterir. Bütün toplumsal ve siyasal sorunlarda nasıl sorusunun cevabını bilim verecektir. Ve bilimin peşin hükümleri yoktur. Milliyetçilik, varoluşu itibariyle milletini ve onun yarattığı kültürü sevip yüceltmek olduğuna göre, onun duruşu doğal olarak halkçı ve demokratiktir. Bütün çözümlerini bu duruşla ve bilimle getirir. Milliyetçiliğin bir millete mensubiyetten doğan dayanışma, fedakarlık ve feragat yüklü toplumsal bir gerilim, milli asabiyet olduğunu söyledik. Bu gerilim, doğal yahut örgün eğitim katkılı sosyalleşme sürecinin kazandırdığı bir inanca dayandığına göre, milliyetçi tutum ve davranışların iman-eylem ilişkisi açısından irdelenmesi gerekmektedir. Bu açıdan en kısa ifadesiyle, milli asabiyetin gücü, topluma mensup bireylerin aldıkları eğitimin düzeyi ve başarısı ile ilgilidir. Daha önce işaret ettiğimiz millete, onun kültürüne katıksız inanç, güçlü bir milli gerilim oluşturur ve onun varlığının işaretidir. Milli asabiyeti yaratan imanın gereği olarak, milleti içinde dayanışma, fedakarlık ve feragat gibi tutum ve davranışlar, milliyetçiliğin ahlakını oluşturur. Bu ahlak, milleti üstün bir değer olarak kabul edip, o uğurda kendi nefsini aşma cehdini içerir ki, buna ülkücülük diyoruz. Bir milliyetçi, ahlaki gereği, milletinin yararlarını, kişisel çıkarlarından üstün görür ve milli dayanışmadan kopmaz. Gerekli fedakarlıklardan kaçmaz. Ülkücülük dediğimiz işte bu tutumdur. Açıklamaya gerek olmasa da ifade edelim ki, ülkücülük bir isim değil, kazanılan bir niteliktir. Ve toplumsal açıdan olduğu kadar bireysel açıdan da önemlidir. Çünkü kişi bu tutumuyla sadece mensubu bulunduğu topluma faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişiliğini yüceltir ve olgunlaşır. Bir başka yazımızda belirttiğimiz gibi, bir medeniyetin yükseliş ve çöküşünde o medeniyet çevresinde yaşayan herkesin bireysel sorumluluğu vardır. Yani bireyin her türlü ahlaki eylemi, onun kişiliğinin oluşum ve tezahürü olduğu kadar mensubu bulunduğu medeniyeti etkileyen bir faktördür de. Birey her ahlaki eylemiyle kişiliğinden bir şey kaybettiği yahut kazandığı zaman bilmelidir ki mensup olduğu medeniyete de bir tuğla koymuş yahut bir taşını sökmüştür. Bu sorumluluk duygusu ülkücülüktür ve milliyetçiliğin ahlaki boyutunu oluşturur. Bu yüzden entelektüel açıdan milliyetçiliğin gereklerini sayıp dökmek yahut nutkunu çekmek, bu şuuru uyandırmak yahut inancı pekiştirmek gibi yararları olsa da söyleyenin kişiliği bakımından çok da önemli değildir. Ayrıca işaret ettiğimiz bu sözlerin etkili olmasının bir unsuru da söyleyenin söylediklerine inanmasıdır. Ki eğer inanıyorsa zaten gereğine göre davranıyor demektir. Yukarıda bir vesileyle dokunduğumuz gibi bireysel olarak da toplumsal olarak da gerilimi yükselten imandır. Eylem birliğini sağlayan da inancın güçlü olmasıdır. Söz ayrı, eylem ayrı ise bu iki yüzlülük yeterince inanmamış olmanın işaretidir. Görülüyor ki ülkücülük için inanmak hem de eylemlerini güdüleyecek ölçüde inanmak gerekmektedir. Milliyetçi insan, yani milletine, onun değerlerine ve kültürüne inanan insan, milleti için gerekli fedakarlıkları yapabilen insandır. Eylemlerini milliyetçiliğin icaplarına göre düzenleyebilen insandır. Bu insana ülkücü diyoruz. Gerisi eskilerin tabiriyle kıylul kaldir. Bireyi de toplumu da yozlaşma ve ikiyüzlülüğe götürür. Millet ve tarih. Millet dediğimiz gerçeklik hem ontolojik açıdan hem de şuur itibariyle tarihi bir olgudur. tarihi süreç içinde oluşur ve yine bu süreç içinde şuuruna erişilir. Doğal olarak bu giriş bir millet anlayışını içermektedir. Önce onu söyleyelim. Millet ortak bir kültüre sahip olan toplumdur. Ziya Gökalp bunu millet terbiye birliğidir diye ifade etmişti. Milletin varlığını kültüre bağladıktan sonra bu tarifi bütün unsurları ile açmak ve tarihle ilgilendirmek mümkün olacaktır. Tabii biz o ölçüde geniş tutmayacak, örnek kabiliğinden bazı unsurları gözden geçireceğiz. Kültür, en geniş ifadesiyle bir toplumun maddesi ve manasıyla gerçekleştirdiği hayat tarzıdır. Maddesi ve manasıyla derken, mimarisinden ev düzenine, mutfak kültüründen inanç ve zihniyetine kadar bir bütünü kastediyoruz. Gerçekleştirilen bu hayat tarzı o milletin kültürüdür ve nesnel milli kimliğidir. Bu ortak nitelikleri kazanan toplum, millet olur. Ve bu kültürü oluşturan unsurların bütünü gibi ayrı ayrı unsurlarının her biri de onun kimliğini meydana getirir. Bu oluşum belirli bir tarih sürecinde gerçekleşir. Türk milletinin 5000 yıllık yahut 3000 yıllık bir geçmişi var. Dayandıkları kaynak ve bakış açılarına göre yorumlayıp bu tarihi ileri yahut geri alanlar varsa da konumuz açısından bunun çok da önemi yoktur. Kültürümüzün dil unsuru açısından bakarsak 8. yüzyılın ortalarına doğru dikilmiş Orhun abideleri var. Sözümüzü, dilimizi taşa kazımışız. Bu taşlarda yazılanları değerlendirenler, Türkçenin gelişmiş bir edebiyat ve devlet dili olduğunu söylüyorlar. Hatta abidelerde yazılanların şiir olduğunu ileri sürenler var. Eğer şiiri günümüz anlamında kavrarsak, gerçekten de büyük ihtimalle şiir. Çünkü kafiye yok ama etkileyici bir iç ahenge sahip. Her ne ise görünen odur ki 8. yüzyılın ortalarında bu olgunluğa kavuşmuş olan bir dilin oluşum süreci epeyce eskilere dayanmaktadır. Yani Türkçenin binlerce yıllık bir gelişme süreci içinden günümüze geldiğini söylerken mübalağa etmiş olmuyoruz. Kültürel tarihi olguların ilk mühim özellikleri değişime uğramalarıdır. Kültürü yapan unsurlar içinde sadece din ilke bazında değişmez. Ancak dini kavrayış, yorum ve kültürleştirmede zamana göre farklılaşmalar olabilir. Semavi dinlere gelinceye kadar din anlayışlarında daha sık değişmeler ve farklı ölçüde etkiler görülmüştür. Orhun abidelerinin dili Türkçedir ama ancak uzmanların anlayabileceği bir Türkçe. Türk dili Türkçe kalarak yüzyıllar boyunca değişmiş, gelişmiş ve bugüne gelmiştir. Bugün dilciler Türkçenin bu tarihi sürecini Göktürk Türkçesi, Uygur Türkçesi, Karahanlı Türkçesi, Anadolu Türkçesi vesaire diye ayırarak incelemektedirler. Dil zaman içinde hem anlamlarında hem de söz dizimi ve ses düzeninde değişmelere uğrar. Ama kendisi olarak yani Türkçe olarak kalır. Dikkat edilirse burada Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kendisi kalarak değişme olarak nitelediği oluştan söz ediyoruz. Kültürün diğer alanları içinde gözlemleyebileceğimiz bu gelişmeyi milletin sosyolojik varlığına da uygulayabiliriz. Bir kültür unsuruna daha dokunduktan sonra bu noktaya dönelim. Müzik, bir milletin tarihinde müziğin ne zaman doğmuş olduğunu kestirmek herhalde kolay değildir. Bilirsiniz, ekmeğin olduğu yerde türkü de vardır derler. Eski Çin kroniklerinde askeri müziğimizle ilgili kayıtlar varmış. Belli ki bizi millet yapan, bizim kimliğimizi oluşturan en esas unsurlardan biri olarak müzik, bildik bileli var. Ama Göktürklerin söyledikleri türkülerin bizim bugünkü Anadolu türkülerine benzediğini hiç sanmıyorum. 2000 yıldır Çin'den İran'a, Afrika'dan Tuna boylarına kadar dünyayı dolaşıp her sesten bir ahenk alarak sesimizi terbiye ettik ve bu türkülere geldik. Bu değişmenin boyutlarını müzikologlar incelesin. Biz biliyoruz ki o günkülerde, bugünkülerde aynı türkü zincirinin halkalarıdır. Mimariyi de benzer şekilde düşünün. Bütün bu unsurların oluşturduğu yapı, yani Türk kültürü, zaman içinde bu gelişmeleri gösteriyorsa, o kültürün oluşturduğu, tarif ettiği toplum da tarihi süreci içinde bu değişmeleri yaşayarak bugüne gelir. Onun toplumsal yapısı da bu süreç içinde oluşa gelişe günümüze ulaşır. Ayrıca bugüne gelen Türk milletidir. Ama tarihi dönemlerin hepsinde aynı biçimde algılanmamış, yerine göre farklı biçimlerde isimlendirilmiştir. İşte burada da tarihi gerçekliğin şuuru ve isimlendirilmesi konusuna gelmiş oluyoruz. Anlamada kolaylık sağlamak için bir insana benzetmekte sakınca yoktur. Bir insan 3 yaşında da, 15 yaşında da, 50 yaşında da aynı insandır. Ama her yaşta fizyonomisi de psikolojisi de farklıdır. Şuuruna varma ve isimlendirme dediğimiz olay, toplumun o andaki varlık biçimini, kimliğini algılaması ve ifade etmesidir. Algılama ve isimlendirmelerin toplumun o günkü gelişme aşamasıyla koşut olması doğaldır. Ancak her zaman böyle olmayabilir. Toplumun kendisini algılama ve isimlendirme biçimi toplumsal bir gerçeklik olarak varlığını değiştirmez. Fiilen ne ise odur. 11. yüzyıldaki göçler boyunca Batılı ve Arap yazarlar Türkistan'dan gelen kavimleri onların nesnel kimliklerini, dilleri, giyim kuşamları ve başka bakıp Türk olarak isimlendirmişlerdir. Oysa onlar kendilerini boy adlarıyla Kuman, Oğuz, Çiğil diye isimlendiriyorlardı. Daha sonraki yüzyıllarda yaşayan kültür içinde siyasi birliği temsil eden hanedanlar ağırlık kazanmaya başladı. Türk toplulukları kendilerini Osmanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu diye isimlendirdiklerinde Batılılar onlara genellikle yine Türk demişlerdir. Osmanlıların adı Türk İmparatorluğu'dur. Yani Türk'ün kendisini siyasi mensubiyeti ile ifade etmesi, onun nesnel kimliğini değiştirmemektedir. Öznel kimliğin ifadesinde zamanla ağırlık kazanan kültür unsurlarının değişmesi ve toplumun kendisini o unsurla algılaması doğaldır. Milletimiz kendi öznel kimliğini uzun yüzyıllar boyunca Müslüman olarak algılamış ve öyle isimlendirmiştir. Siyasi ve toplumsal teşkilatlanmalarını da ona göre kurmuştur. Tekrar edelim ki bu algılama ve isimlendirme şekli o toplumun fiili gerçekliğini, nesnel kültürel kimliğini değiştirmez. Ne ise odur ve gelişip değişmesi de yine devam etmektedir. Bu noktada yazılarda sık sık gördüğümüz Cumhuriyetin bir millet inşa etme projesi tabirine açıklık getirmemiz gerekir. Yukarıdan beri işaret etmeye çalışıyoruz ki bir kültür, bir millet yüzyıllar boyu süren bir tarihi sürecin eseridir. Tarihi toplumsal bir olgudur. Birilerinin kurgusu değildir. Hiçbir güç olmayan bir sosyal yapıyı, hele millet çapında projeyle inşa edemez. Rahmetli Peyami Safa'nın felsefi tartışmaların büyük bir bölümünün kavramlardan doğduğunu açıklamaya çalışan bir kitapçığı vardı. Kavramların oturmamışlığından ve kullananların farklı anlamlar yüklemelerinden. Sonraları bu konuda dil felsefesi yapanların güzel çalışmaları çıktı. Fakültelerde semantik kürsüleri kuruldu. Hatta semantik inceleme yapanlar, bir kavramın gerçek anlamı diye bir şey olmadığını, kavramın kullanıldığı bağlamda anlam kazandığını ileri sürerler. Eğer kavramlar henüz oturmamışsa, kullanan bir başka anlam yükleyebilir, okuyan bir başka anlam anlayabilir. Bu kullanım hatalarının bir ucu bilgi noksanlığına ve dikkatsizliğe dayanır. Bu kesimi iyi niyetli olarak kabul edersek, hataları nesnel kimlik ile öznel kimlik ayırımı yapmamalarından kaynaklanmaktadır. Cumhuriyetten sonra asrın başlarında idrak edilmeye başlanmış olan Türk milleti şuurunu kuvvetlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışılmıştır. Bu esas itibariyle bir eğitim hareketidir. Başarı derecesi de ayrı bir konudur. Yani eğer proje tabirini kullanacaksak, Cumhuriyet'in projesi bir millet inşa etmek değil, tarih ve kültür olarak var olan bir milletin öznel milli kimliğini uyandırmak, millet şuuru kazandırmaktır. Bilindiği gibi Karl Marx, işçi sınıfı diye bir toplumsal kategorinin var olduğunu, fakat sınıf şuurlarının olmadığını söyler. Bütün ülkelerdeki Marksist propaganda ve eğitimler tamamen böyle bir şuur uyandırma hedefine yönelir. Marx, var olmayan bir sosyal sınıf yaratılmasını istememiş, var olanın bilinçlendirilmesini istemiştir. Ziya Gökalp'in mefkure kavramına dikkatlice bakanlar, felaket yahut büyük buhran dönemlerinde öznel kimlik şuuru kazanılmasının bu mefkuredir, ancak nesnel kimliğin tarihi bir gerçeklik olarak var olmasıyla mümkün olabildiğini görürler. Gökalp bunu açık olarak da ifade eder. Var olmayan bir mefkure yaşanamaz. Balkan Savaşı ve Çanakkale Zaferi yıllarında sosyolojik açıdan millet aşamasına gelmiş olan bir tarihi toplumsal varlığın milli şuuru uyanmıştır. Bundan sonra her şeyin bu şuur doğrultusunda düşünülmesi ve düzenlenmesi gerekir. Daha önce nasıl bütün toplumsal teşkilatlanmalar ümmet fikrine göre düzenlendiyse, gelinen bu tarihi aşamada da millet anlayışına göre düzenlenecektir. Bu bir inşa değil, tarihi ve doğal olan gelişmeye uygun hareket etme uyarısıdır. Diğer bir açıdan Ziya Gökalp'e göre milliyetçilik bir inşa yahut tercih değil, tarihi ve toplumsal gelişmenin dayattığı bir zorunluluktur. Bu yüzden o yıllarda yaşayan aydınlarımızın en çok kullandığı ifadelerden biri "Çağ milliyetçilik çağıdır" sözü olmuştur. Milleti inşa edilen yapay bir toplumsal yapı olarak gören yahut göstermeye çalışanların diğer bir kesimi iyi niyetlerinden şüphe ettirecek bir üslup içindedirler. Bunların batıdan yeterince kavrayıp değerlendirmeden naklettikleri düşüncelerin çaresiz hizmetlileri mi yoksa özel görevlileri mi olduklarını araştırmak bize düşmüyor. Biraz sert gibi görünen bu ifadelerin elbette ki bir gerekçesi vardır. Küreselleşme dediğimiz yönelişler esasda teknik gelişmelerin bir sonucu olsa da dünyayı tam bir küresel köy haline getirmek için bu yönelişleri aynı zamanda bir ideolojik araç olarak kullanmak isteyen güçler vardır. Bu güçler üzerine komplo teorileri kurmanın gereği yoktur. Ancak en azından iktisadi açıdan bütün dünyayı tek ve açık bir pazar olarak görmek isteyen büyük üretim merkezlerinin varlığı açık. Bu güçlerin büyük, direnci yüksek toplumsal yapıları parçalayarak daha küçük ve zayıf yapılar durumuna getirmek istedikleri de bilinmektedir. Küreselleşme hareketi karşısındaki en büyük ve güçlü yapı ise milli devletlerdir ve onun toplumsal dayanağı, millet ruhi dayanağı da milliyetçilik duygularıdır. Öyleyse küreselleşmeyi bir ideoloji olarak kullanmak isteyenlerin saldıracakları temel yapılarda bunlar olacaktır. Bu durumda milleti, yapay bir inşa, milliyetçiliği bu yapay inşanın uyduruk duyarlılığı diye takdim etmekten, hele bunu bol akademik ünvanlı yabancı yazarlara dayandırmaktan daha etkili bir silah var mı? Hangi sebeplerle olursa olsun, millet inşası, millet kurgusu gibi kavramlarla yapılan budur. Önce zihinlerdeki milli duyarlılık duvarları yıkılacak, kalplerdeki millet imanı örselenecek, sonradan ardından arkası gelecek. İçinde bulunduğumuz yıl yayınlanan Profesör Nuri Bilgin'in kitabı da kimlik inşası adını taşımaktadır. Ama burada inşa, tarihilik anlamında kullanılmaktadır. Kimliğin değişmez, sabit bir töz olmadığı, psikososyal ve tarihi süreç içinde insanların katkısıyla oluştuğu ifade edilmektedir ki, zaten kültür dediğimiz şey de insanın doğaya katkılarından ibarettir. Millet, tarih içinde oluşan bir toplumsal yapıdır ve belli dönemlerde kendi üzerindeki algısını yeniler. Bu bilinçlenmeden sonra tarih, bu şuuru besleyen ve imanı pekiştiren bir işlev yapmaya başlar. Buna tarih şuuru diyoruz. Şimdi yine bir takım çevrelerce hafife alınmaya ve reddedilmeye çalışılan resmi tarih bu şuuru kazandırmaya çalışır. Bu tarih anlatımı en geniş ve keskin ifadesiyle gelecek hakkındaki tasavvurlarımıza, ülkülerimize ve beklentilerimize göre tarihin anlatılmasıdır. Buna Ziya Gökalp milli tarihçilik der. İşaret ettiğim çevreler resmi tarihin kurgulanması derler. Kullanılan kurgu kelimesindeki dilcilerin tuzak dedikleri yapaylık çağrışımına dikkat çekelim. Milli tarihçilik eğitim açısından çocuklarımızın sosyalleşme sürecinde kişilik ve kimliklerinin oluşmasında ve toplumun ortak bir tarih hafızasına sahip kılınmasında son derece önemli ve zorunlu bir tarih eğitim tarzıdır. Tarih şuuru, millet kavramına ve milliyetçilik duygusuna büyük bir derinlik kazandırır. Bu şuuru canlı olan bir insan, "Ben Türk'üm" dediği zaman büyük bir tarihi ve güven verici bir medeniyeti arkasında hisseder. Kendisine ve her şeyden önce mensup olduğu milletine güveni artar ki, bütün bireysel ve milli başarıların temelinde bu güven duygusu vardır. Kültürümüzün eski dönemlerinde bu tarih şuuru, İslam tarihi olarak geleneksel eğitim kurumlarımız içinde verilirdi. Bunlar aile, cami, medrese, tekke gibi yerlerdi. Ve eğitim de genellikle aynı kitaplara dayanırdı. Dini, destani hikayeler, gazavatnameler, evliya menkıbeleri, peygamberler tarihi, İslam tarihi gibi aynı yönde telkinleri olan ve aynı kahramanlar üzerinden gelişen kitaplar temel kaynaklardı. Millet dönemine geçildikten sonra bunlar da bir ölçüde devam etmekle birlikte Türk tarihi başlangıcından itibaren ele alınmaya ve anlatılmaya başlandı. Tarihimizin derinliği arttı. Ancak geleneksel eğitim kurumlarının kalkmasıyla hemen bütün yük yeni okullara bindi. Buraların ise tarih şuuru vermedeki başarıları epeyce tartışmalıdır ve ayrı bir konudur.